17. ayrım, sayfa 150. İlhan'dan önce önemsiz sayılacak birkaç küçük yakınlaşma dışında tek bir cinsel deneyim yaşamıştı. Utanç verici, kötü bir deneyimdi bu. Turizm okulunda öğrenciyken aynı sınıfta bir oğlanla yakınlık kurmuş ve ona aşık olduğunu sanmıştır Enginür. Sonradan bunun aşk olmadığını, karşı cinsten birine yakın olma güdüsünün yarattığı hoşlanmadan ve aşık olma özleminden bir adım öteye gitmediğini kavramıştı. O başka. Aslında şimdi bile gerçek aşkın ne olduğunu bildiği söylenemezdi. O durmadan yüceltilen yakıcı acıyı, coşkuyu tanımıyordu. Romanlara, filmlere konu olan o karmaşık duyguya hiç kapılmamıştı ve kapılmak istediği de yoktu. Aşık olma halinin daha çok insanın kendi denetiminde olduğunu düşünüyordu son zamanlarda. Belki de aşkı doğuran şey insanın acı çekmeye özlem duymasıydı. Oysa henüz 18'indeyken bile cinselliğe inanıyordu. Bu gerekliydi. Seçici olmak koşuluyla cinsellikten insana zarar geleceğini sanmıyordu. Üstelik çabucak, rastgele biriyle evlenmekten yana da değildi. Öyleyse aile kurmaya, çocuk yapmaya karar verinceye kadar neden cinsel isteklerini bastırmak, yok saymak zorunda kalacaktı? Konu üzerinde bu kadar uzun boylu düşünmemişti aslında. Kendiliğinden belki okuduklarının, gördüklerinin etkisiyle böyle bakar olmuştu cinselliğe. Ne var ki ilk deneyimi her şeye çok hazırlıklı olduğu bir anda gerçekleşmemişti. Yüksel adı buydu. Uygulama otelinin başka bir odasında kıstırmıştı onu bir gün. Birleşme değil, ayrılık getirmişti bu ilişki. Renginur öncelikle bekaret derdinden kurtulmak istiyordu. Oysa öyle dayanılmaz bir acı duymuştu ki bulundukları yer çok uygunsuz olmasına karşın ağlamaya, bağırmaya başlamıştı. Yüksel çok kızmış, gözünü yum, sesini kes ve katlan demişti sert bir biçimde. Bu bayağı sözler, bu kabalık onu o kadar yıkmıştı ki oracıkta şey olmuş. Yüksel eliyle ağzını kapatarak zorbaca tecavüz etmişti ona. Renginur rezalet çıkacağından korkarak sesini çıkarmamıştı. Gerçi ama nefret etmişti ondan. O gün bitmişti bu aşk. İlk deneyimini bu kadar itici bir biçimde yaşaması Renginur uzun süre erkeklerden uzak tutmuştu. Yüksel'in o anki telaş ve sevgisizliği geleceğine el koyma arzusundan evlenelim diyordu. Doğduğu düşünülse bile söylediği sözler ürküntü yaratmıştı içinde çünkü. Bir Türk erkeğin kadınların cinsel ilişkiden zevk alıp almamalarını önemsemediğini, dahası almamalarının daha uygun olacağı yönünde açıkça olmasa da bilinçaltı bir inanışları olduğunu birçok kez duymuştu kadınlardan. Annesinden bile. Kadınların haz duymayı öğrendiği başka yerlerde, başka erkeklerde haz aramaya kalkışacağının korkusuydu bu. Deneyimini İlhan'a da anlatmış ve erkeklerin bu korkusu üzerine ne düşündüğünü sormuştu. Haklısın, zavallı ilkel erkek korkusudur bu demişti İlhan. Bin yıllık korku. Üzücü ve garip olan bu çağda hala böyle adamların oluşu. Ama senin olayın biraz farklı. Belki de senin ürküntün o çocuğu elinde olmadan yabanlılaştırdı. Olamaz mı yani ha? Şakadan bir tokat atmaya kalkmıştı Rengin Nurhan'a. Kolunu havada yakalamıştı. İlhan ve sevişmeye başlamışlardı. İlk sevişmeleriydi bu. İstanbul'da, Kanlıca'daki evdeydiler. İlhan henüz boşanma davası açmamıştı. Revan kız kardeşiyle gezideydi. Denize bakan o kocaman odada, o kocaman yatakta, bütün korkularını giderecek biçimde okşayıp sevmişti onu İlhan. Renginir'in duyduğu haz bedensel olmaktan çok ruhsaldı. Sonunda ilk deneyimiyle hiç alakası olmayan güzellikte bir duygu yaşamış ve bu kadar olgun, bu kadar sevgi dolu ve bu kadar güçlü biriyle sevişebilmiş olmaktan mutluluk duymuştu. Kendisinden, kendi teninin sıcaklığından ve o sıcaklığa değen bir başka tene sakınmasızca verebildiği tepkiden, bir başka bedenin kendi bedeni üstünde oluşturduğu o tatlı ağırlıktan çok hoşlanmıştı. Onu içtenlikle isteyen erkeğin dolgun yanak çizgisinden, duyarlı ellerinden, öpmeyi bilen ağzından zevk almıştı. Sonunda kendi yenilgisinin nutkusuyla sarsılmış, başını İlhan'ın omuz çukuruna gömüp uysal bir çocuk gibi sessizce ağlamıştı. İlk o zaman sevmişti İlhan'ı, seviyordu, sevebildiği kadar, sevebilecekti de, sevebildiği sürece. Sigara içerek masanın üstündeki sosyete dergilerini karıştırdı. Ne sakil, ne çirkin kadınlar vardı. Bir de yeni aldıkları dal gibi genç karılarla objektiflere poz vermiş moruklar. İlhan onlardan değildi çok şükür. Her kadının beğenebileceği bir adamdı. Renginur'un içindeki onu kaybetme korkusu yoktu. Çünkü bir amaçları vardı. Tutkuyla istedikleri, sabırlı, kararlı adımlarla yürüdükleri bir hedef. Evlenmek. Bu çok yakında gerçekleşecekti ve o zaman önlerine yeni hedefler koyacaklardı. Şu anda elden geldiğince çaba göstermesi gereken tek şey İlhan'ın sevgisini diri tutmak, Ona güzel, istekli ve olgun görünmekti. Cep telefonu çalıyordu. İlhan'dı. Doktorla görüşmüştü. Babasının durumu gerçekten ümitsizdi. Birkaç gün daha yaşayabilirdi ancak ve bir hemşire gerekliydi. O da bulunmuştu. Bu gece gelecekti. Üzülme tatlım, gerekeni yapıyoruz. Ben bir odayım. Birkaç telefon görüşmesi yapacağım. Oğlan nerede? Annemle deniz kıyısında kumda oynuyorlar. Birazdan gelirler sanıyorum. Sen sakinleştin mi? Evet evet iyiyim, her şey yolunda. Güvenlik uyarıldı, merak etme. Oğlanın evin çevresi gözleniyor. Yemekte buluşuruz canım, ikiye doğru. Figen'i gördün mü? Ona ev sahipliği yapalım, yakınlık gösterelim, olur mu sevgilim? Okey. Ev sahipliği mi? Ne yapacaktı yani? Ne diye özel yakınlık göstermesi gerekiyordu Figen'e? Bu üçüncü görüşmeleriydi. İlkinde İstanbul'da yemeğe çıkmışlardı birlikte. İkincisi geçen sonbahar. Doğumdan hemen sonraydı. Annesi yaşındaydı Figen ve kendisini pek az tanıyordu onu. Birbirlerini nasıl arayacaklardı ki? Biraz kendini beğenmiş ve fazla bilgiçti aslında. Neyse, yakında elti olacaklardı. Armağanı düşündü. İlhan'dan çok farklı biriydi. Acı çeken ya da sürekli acı çekiyormuş gibi görünen hüzünlü bir adam. Belki de öyle görünmekten, ilgi toplamaktan hoşlanıyordu. Temiz kalpli olduğu açıktı ama kendine fazla zor veriyor ve politik konularda İlhan'la her an körü körüne takışmaktan vazgeçmiyordu. İlhan'ın onu pek ciddiye almadığı ortadaydı oysa. Seviyor ama biraz sıkıcı ve takıntılı buluyordu kardeşini. Evet öyleydi. Bilgili, tanınmış, önemli, değerli biri olabilirdi Armağan. Ama yakışıklı olduğu halde sevimli değildi. Şu 2 aydır adamın bir kez olsun doyasıya güldüğünü görmemiş, ağzından esprili, tatlı bir söz çıktığını duymamıştır Enginur. Herifin somurtuk suratını görmekten, boşu boşuna gönlünü almaya çalışmaktan da bezmişti artık. Neyse ki karısı alıp götürecekti onu birkaç gün sonra. Saatine baktı. Yarıma geliyordu. Masaj yaptıracak, ardından kuaföre gidecekti daha. Acele etmeliydi. Eve girmeden doğrudan bahçeye çıktı. Annesinin, dadı ve onun sürdüğü bebek arabasıyla eve doğru geldiğini gördü. Onlara doğru yürüdü. Çocuk acıktı ve uykusu geldi dedi Fatmış. Babanı gördün mü kızım? Gördüm. Uyuyor dedi Rengünür. Halam başımda. Sen çocuğu doyurup uyuttuktan sonra gidip bir bakar mısın? Madem kardeşi bakmaya gelmiş, o baksın. Zaten dün gece dayın sabahladı diye tersledi Fatmış. Rengünür ana binanın içindeki kuaförden çıkıp bahçeden geçerek özel masaların bulunduğu yere doğru gitti. Otel bu mevsimde bile oldukça kalabalıktı. Müşteriler kapalı restoranın önündeki açık alanda koyu mavi tentelerin altına sıralanmış masalarda öğle yemeklerini yiyorlardı. Ortalığı pişmiş et kokusu sarmıştı. Yayına duran büyük mangallarda ızgaralar yapılıyordu dumanlar içinde. Diğer yemekler ve salatalar ise açık büfe olarak uzun bir masaya yerleştirilmiş, aralarına şekerden yapılmış kaba saba hayvan figürleri konmuştu. Yiyecek masalarının önünde ellerindeki tabaklara bir şey almaya çalışan insanlar vardı. Somon, beyaz masa örtülerinden ışıltılı sofra takımlarıyla çatal bıçağı, her şeyi büyük bir özen, bolluk, zenginlik göze çarpıyordu. Garsonlar tabak bardak çıngırtıları içinde telaşla sağa sola seyirtiyorlar, çocuklar ortalıkta koşuşturuyorlardı. Havada imbat serinliği vardı. Kendi masaları otel müşterilerinin yemek yediği bölümden oldukça uzağında, denize bakan, çatısı kubbe biçiminde özel bir kamerya ile hazırlanmıştı. Renginur gülerek yaklaştı. İlhan, Figen ve Armağan masadaydılar. Bir garson şarap servisi yapıyordu. Biraz geciktim, kusura bakmayın dedi Rengünür. İlhan'ın karşısındaki boş sandalyeye otururken saatine baktı. 2'yi biraz geçiyordu. Tam zamanında geldin sevgilim dedi İlhan. Saçını, spor giyimini beğenmiş gibi uzun uzun baktı Rengünür'a. Armağan dalgınlığından biraz sıyrılmış gibi öndeki şarap bardağını iteledi. Ben bir alayım dedi garsona. Figen'e göz attı. Ama Figen ona bakmıyordu. Miden nasıl diye sordu İlhan uyarırcasına. İyiyim, gayet iyiyim dedi Armağan yüksek sesle. Başını dikleştirdi. Görmüyormuş gibi çevresine bakındı. O kadar da iyi görünmüyor diye düşündü Rengünür. Kaşlarının arasındaki çizgi derinleşmişti. Çenesine dayadığı elinin altında sıkışmış dudakları, şaşkın, tasalı gözleri, hafifçe göçmüş omuzlarıyla ağladı ağlayacak bir hali vardı. Fatmış aceleyle gelip kızının yanındaki boş yere oturdu. Uyudu diye açıklama yaptı. Yavrucak çok yoruldu denizde. En az 2 saat uyur artık. Dadıyla Sabiha evdeler. Güvenlikten birini yollamıştım, geldi mi diye sordu İlhan. Geldi geldi, balkonda oturuyor. Bir şey mi oldu diye sordu Armağan. Yok canım, ne olabilir ki dedi Fatmış. İlhan Bey rüyasında ürkmüş de. Hala mı şu rüya dedi Armağan. Yok canım, geçti dedi İlhan. Fatmış Figen'e döndü. Figen Hanım hoş geldiniz. Çok memnun oldum tanıştığımıza dedi gülümseyerek. Sabah görüşemedik çünkü küçükle ilgileniyordum. Biliyorsunuz eşim de çok hasta. Bir oraya bir buraya koşturmaktan fırsat olmadı. Duydum. Çok üzüldüm dedi Figen. Neyse tanıştık işte şimdi. Fatmuş'un alçak gönüllü inceliğinden hoşlanmış gibi gülümsedi. Garson iki çanak salata getirdi. Biri bademli, somon fümeli, öteki mantarlı, kızarmış peynirli ve taze üzümlüydü. Servisi biz yaparız dedi İlhan. Ben yapayım dedi Fatmuş. Salataları dağıtmaya başladı. Ne kadar hoş görünüyor diye düşündü Rengünür annesine bakarak. Orta boylu, balık eti, güzel gülüşlü bir kadındı. Dünyaya iyilikle bakan canlı, açık yeşil gözleri vardı. Teni güneşten yanmıştı. Hafif pırıltılı ama boyasızdı. Sol yanağındaki gamze yüzüne çocuksu bir hava veriyordu. Siyah keten pantolon ve su yeşili kısa kollu bir tişört giymişti. Rengünür geçen hafta onu otel kuaförüne götürmüş, saçlarını arkası küt iki yanı yanaklarına dökülecek biçimde kestirip siyaha boyattırmıştı. Çok yakışmıştı. Modern, çekici bir kadın olmuştu. 45 yaşındaydı ama olduğundan genç görünüyordu şimdi. Figen'in ona hayretle, inanılmazlıkla baktığını gördü. Kapı çıkarısına benzetemedi diye düşündü. İnsanları sınıflamaya pek meraklılar çünkü. Ben anlayacağım dedi Armağan. Salataları hazmedemiyorum. Figen'e bakarak söylemişti son sözcüğü. Yineledi. Hazmedemiyorum. Nesi var bu adamın diye düşündü Renginur. Kahvaltıda her zamankinden daha gergindi. Karısı geldi diye keyfi kaçtı sanırım. Azıcık da sarhoş mu ne? Patladı patlayacak bir tedirginlik ve çılgın öfkeli bakışlar patırtı çıkartmaya fırsat kollarmış gibi karısına bakıyordu şimdi. Genelde ruh hali değişken bir insandı. Ama şu an tanınmaz olmuştu neredeyse. Renginur Figen'e baktı. Kocasına uzlaşmacı, anlayışlı, onu ürketmekten çekiniyormuş gibi bakıyordu. Çekişme içindeler diye düşündü Rengünür. Araları iyi değil. Ayrı kalmanın onlara pek yararı olmamış anlaşılan. Söyleyelim de size uygun bir şeyler getirsinler Armağan abi dedi. Yok sağ ol canım. Daha sonra belki dedi Armağan. Karısının esirgediği bu sıcak ilgiden duygulanmış gibi dertli bir sesle. Bir çorba içseniz iyi gelir belki dedi Fatmuş. Evet bir ayı bırak da bir çorba iç diye onayladı Figen. Hayır bira bana çok iyi geliyor diye tersledi Armağan. Yapmak zorunda olduklarım değil. Yalnızca istediklerimi yapmama yararı oluyor. Bundan sonra böyle yapacağım. Zaten hep böyle yapmadın mı hayatım dedi Figen. Hayır ne pahasına olursa olsun diye hareket etmedim hiçbir zaman dedi Armağan. Ne oldu sana oğlum diye sordu İlhan. Babasınınkine benzeyen o kalın tok sesiyle. Yoksa bir kusur mu işledik? Bu söz kendini topla anlamına geliyordu. Yok canım dedi Armağan toplanmaya çalışarak. Biraz fazla güneşte kaldım sanırım. Başım ağrıyor. Bunun dışında her şey harika. Deniz, hava, soframız. Keyfinize bakın siz. İlhan şaşkınlıkla anlamaya çalışarak baktı ona. Sonra çabucak ilgisini yitirdi. Rengünür, biz daha hiç kavga etmedik İlhan'la diye düşündü. Büyük kavgamız olmadı. Arkasına yaslanıp hoşnutlukla denize baktı. Arada bir kırgınlıklar, hafif küskünlükler olmuştu aralarında. Ama bunlar daha çok Rengünür'den kaynaklanan ve İlhan'ın nazlanma saydığı suskunluklardı. Yalnızca bir kez galiba revan yüzünden biraz uzun tutmuştu küslüğü. Ve o zaman İlhan sertleşmiş, dozunda bırak, yeter keyfim kaçırma tamam mı demişti. Rengünür bu sertlikten ürkmüş, alttan almak zorunda kalmıştı. Çünkü adam bir şeye sıkıldığı zaman kabalaşabiliyordu ve küs kalmaya dayanamayan biriydi. Gönül almasını, insan dargınlığından ustalıkla çekip çıkarmasını da biliyordu ayrıca. Barışmak çok coşkuluydu, ilişkilerini yeniliyordu. Sevişmenin çok üstünde bir zevki vardı bunun. Dikenleri temizlenmiş kırmızı gülleri yatağa sererek güller içinde ona sahip olması, Ceylan'ım, aşkım diye sevip okşamaları, aldığı bir armağanı terliğin içine saklaması ve benzeri sürprizlerle barışmaya her yönüyle eğlenceli bir oyun havası katmaya çalışması çok hoştu. İlhan her an bir şeyler, bir takım öykücükler anlatan, bazıları tekrar olsa da konuşacak söz bulma sıkıntısı çekemeyen bir adamdı. Renginur'un onun için en sevdiği yanlarından biri de buydu. Suskun, boğuntulu erkeklerden hoşlanmıyordu. Öyle üstünlük, bilgelik taslayan adamlarla da bir parça aşağılık duygusu olduğunu düşünüyordu. Armağan onlardan değildi elbette. O yalnızca mutsuzdu. Bir süredir dışında kaldığı konuşmaları duydu yeniden. Yani kadınlar, suçluluk duygusu yüklemek yoluyla erkekleri sakatlamayı bilerek doğuyorlar diyordu Armağan. Babam türünde ve benzeri erkeklerde kadın sakatlamayı çok iyi beceriyorlar ama dedi İlhan. Sözde kadınlara pabuç bırakmaz böyleleri. Meydan okurlar dünyaya. Ya da öyle sanırlar. Annem öldüğünde ne demişti babam bize hatırla. Ananı sizi bırakıp gitti çocuklar. Asıl bırakan terk edilen kendisiydi oysa. İşte anamızın yaptığı da ölümcül, korkunç bir öç ve sakatlama eylemi değil miydi sence diye sordu Armağan. Öyle sen kim oluyorsun kadın filan gibi efelikler sökmüyor yani. İflah oldum babam bir daha. Bilmiyorum ama olanlar oldu. Bir süremde, dedi İlhan. Bunun için bir erkeğin epey yol gitmesi, birkaç fırın ekmek yemesi gerekiyor tabii. Beyler izin verin de bayanlar konuşsun biraz da, dedi Figen. Hayır, boş verin Allah aşkına, diye karşı çıktı İlhan. Ve Armağan'a olduğu gibi kabul et. Bu karamsarlıktan kurtul artık sevgili kardeşim, dedi. Gereksiz, olmadık kuruntularla zehir etme hayatı. Kendini acı çekmeye mi adadın? Bak kaç yaşına geldin. Yaşamana bak. Mayan dertle kırılmış sanki. Dert yiyip içiyorsun, dert uyuyorsun, dert saçıyorsun. Sevinecek olsan suç işlediğini sanıyorsun. Gerçekten böyle miyim? Beni böyle mi algılıyorsun yani, diye sordu Armağan. Yüzünü buruşturup ağabeyini küçümseyerek. Neyse, keselim. Kim geldi ki bu sabah buraya, bilin bakalım, diye sözü değiştirdi İlhan. Ustalıkla ve Armağan'ın bir şey söylemesine fırsat tanımadan. Hepsi ona baksılar. Melike. Melike Eda. Biliyorum, çok hoş bir kadın, dedi Rengünür. Bir hafta gördüm onu, çok sevdim. Yeğeninizdi sanırım. Birkaç ay önce kalpten ölen amcaoğlunun kızı değil mi? Melike Seyfettin amcamın torunu, dedi İlhan. Ölen Behzat. Onun üvey babasıydı. Aynı zamanda da amcası tabii. Behzat bizlerle yaşıttı. Genç gitti. İyi oldu çünkü mikrobun puştun tekiydi, diye söylendi Armağan. Ha ya, gördün mü, dedi İlhan. Az önceki konuşmalar somut bir örneğe bağlanmış gibi. Armağan lütfen canım, dedi Figen. Sabrı tükenmiş gibi kaşlarını çatarak. Ölünün arkasından böyle konuşulmaz. Onun arkasından konuşulur, dedi Armağan hafifçe. Dili dolaşarak. Ne bak olduğunu sen bilmiyorsun sanki. Melike'yi özlemiştim. Burada mı kalıyor, nerede şimdi, diye sordu Figen. Hiçbir şey olmamış gibi bir dinginlikle. Kasabada, evinde. Behzat ölünce ev boş kaldı. Aslında bir müteahhit istiyormuş. Yıkıp yerine apartman yapacakmış. Bana danışmaya geldi. Hem amcası hem üvey babası, dedi Fatmuş. Bir an düşündü. Yani ölen adam kardeşinin karısını mı aldı? Aynen öyle, dedi Figen. Melike'nin annesi kocası ölüp de dul kalınca kayınbiraderiyle evlenmiş. Neden yemeğe kalmadı abi? İşi var. Akşama gelecek. Nasıl? Ne yapıyormuş? Evlenmiş mi, diye sordu Armağan. Yarı dolu bira bardağını elinde tutarak. En son İstanbul'da bir kokteyle karşılaştık onunla. İş kadını olmuş. Antikacılık yapıyormuş. Yanında bir gazeteci çocuk vardı. Sevgilisi mi arkadaşı mı neyse. Akıllı, sevimli bir oğlandı. Hoşuma gitti. Bardağı başına dikti. Melike dayısıyla ortak çalışıyor. Büyük iş yapıyorlar, dedi İlhan. Müzayedeler düzenliyorlar ve oteller için tablo ve orijinal objeler hazırlıyorlar. Bizim sülalede ne ararsan var. Bu köylü kanından her şey çıkıyor, dedi Armağan. Armağan çok hızlı gidiyorsun, dedi Figen başıyla bardağı işaret ederek aç karnına. Biz de köylüyüz aslında, dedi Fatmış. Köylü kanı diye bir şey var mı? Var tabii, dedi Armağan. Olmaz mı? Bakın şimdi mesela balık yiyeceğiz, dedi İlhan sözü değiştirerek. Levrek, özel soslu. Harika, dedi Figen. Bir soda alayım ben, diye söylendi Armağan. Masanın ucundaki şişelere uzandı, yetişemedi. Bir daha uzandı ve sandalyesiyle birlikte devrildi. Hepsi ayağa fırladılar. Garsonlar koştu. Eğilip yokladılar, kendindeydi. Kaldırdılar. İki büklüm olmuş, midesini tutuyordu. Sandalyenin ayağı kaydı sanırım. Geçmiş olsun, dedi Fatmış. Armağan iyi misin oğlum, diye sordu İlhan. Gidip biraz uzanmak istiyorum, dedi Armağan. Figen'e baktı. Yardımım var gibi. Özür dilerim, diye söylendi güçlükle. Her yerim ağrıyor ve yorgunum. Grip oldum sanırım. Peki, git uzan dinlen. Biraz uyumaya çalış, dedi İlhan. Gel canım, ben yardım edeyim sana. Figen kolunu uzattı. Armağan sıkıca yaslandı ona. Yavaşça bahçeye doğru uzaklaştılar. İlhan ve Renginur yeniden oturdular. Fatmış kararsız ayakta bekledi. Ben doktora bir bakayım, dedi sonra. Armağan Bey pek iyi görünmüyor. Allah korusun, mide kanaması filan olmasın. Ona ister gibi İlhan'a bakıyordu. Doğru söylüyorsunuz Fatmış Hanım. Otel doktoru bir görse iyi olur, dedi İlhan. Ona değil de bizim doktora rica edeceğim. Ne de olsa daha tecrübeli, dedi Fatmış. Telaşla uzaklaştı. Doktorla araları pek iyi, dedi İlhan. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey. Bekle de gör. Fatmış'ın arkasından baktılar. Bizi yalnız bırakmak için gitti aslında, diye düşündü Renginur. Armağan abiye ne oldu böyle sevgilim, diye sordu İlhan'a. İçkiye dayanıklı değil. Zaten ne zamandır gerilim içindeydi biliyorsun. Karısı gelince çözülüverdi, dedi İlhan. Onunla da onsuz da yapamıyor. Karışık işler bunlar. Tam da bugün tatsız oldu. Akşamı çok var daha, uyanınca ayılır, sakinleşir. Bir şey kalmaz, dedi İlhan. Yazık. Karı koca ikisi de çok hoş insanlar, dedi Renginur. Neden üzüyorlar birbirlerini? Sorun benim kardeşim, dedi İlhan. Bağlandığı her şey kayıp gidiyor elinden. Değişimlere, oluşumlara nasıl direniyor anlamıyorum. At gözlükleriyle bakıyor dünyaya. Kapasitesini inatla, boşu boşuna harcıyor. Neyse o da böyle, ne yapalım. Şefroko yapraklarıyla süslenmiş, kocaman bir levreğin yağdığı tepsiyi getirip sofranın ortasına bıraktı. Bir garson elinde servis çatalıyla boş sandalyeleri şaşkınlıkla baktı. Tamam, çekil işareti yaptı İlhan. Muhteşem görünüyor dedi Renginur. Huysuz olan dağıttı soframızı dedi İlhan. Rüyamı buna yormak istiyorum. Rüyalar çoğu zaman gerçek hayattan daha vurucu ve gerçek görünüyor insana diye geçirdi içinden. Ne ilgisi var ki diye sordu Renginur. Baksana, yazık oldu balığa. Ziyafeti piç ettik yarata dedi İlhan. Renginur'a bakarak güldü. Başını ona doğru kaldırarak bir öpücük gönderdi. Boş ver. Neresinden istersin aşkım?